Ben böyle veda etmeliyim. Can Dündar, 13. ayrım. Kararnamede size ne gibi suçlamalar yöneltiliyordu? Birincisi ehliyet, bilgi ve tecrübeye sahip olmamak. Önceden bir ara üniversite mezunu olmadığımda söylenmişti hatta. Eski üniversite kayıtlarının peşinden koşmuştum. Arkasından eskiden yazdığım yazılara yönelik suçlamalar. Hukuken tamamen geçersiz. Mesela Melih Cevdet'in bir şiirine yer verdiğim bir yazım. Daha önceden de konu olmuştu bu. AP milletvekilleri şiiri ben yazdım sanıyorlardı hücum ederken. Onun üstüne Turhan Feyzoğlu hala aynı yanlışı sürdürüyordu kararnamede. Yazılarımdan cımbızlanmış, içeriğinden koparılmış bölümler. Tek ağrıma giden gençlerin ahlakını bozmak için yayınlar yaptığım iddiasıydı. Yok, yakın akraba arasındaki ilişkileri teşvik etmişiz. Genç kızlara ancak gayrimeşru ilişkiyle gençlik bunalımını atacaklarını telkin etmişiz. O 500 gün içinde bir tek aşk hikayesi diye gerçekten yayınlanmaması gereken bir film gözden kaçmıştı. Tamamen iş yoğunluğundan kaynaklanan bir durum. Fakat gene de sorumlu arkadaşı görevinden alıp geçici görevle başka işe vermiştim. Sonradan MC televizyonu içkili pavyona dönüştü. O ayrı. Ayrıca ciddi ciddi bana kışkırtıcı bölücü diyorlardı. Ve bir de kanuna aykırı personel almış. Bu tamamen uydurmaydı. Tek bir örnek bile verilmemişti. Üniversite olaylarını maksatlı olarak uzun uzun gösterdiğimiz iddia ediliyordu. Daha önceden de böyle bir laf çıkmıştı. Hatta öldürülen üniversiteli bir gencin cenazesini bizim TRT olarak kaçırttığımız bile söylenmişti. Sonuç olarak milli güvenliği bozduğum ve kamu düzenini sarstığım için görevden alınmam isteniyordu. Zor bulunur cinsten bir hukuksuzluk. TRT 4 günleri. Danıştay'ın cevabını beklerken ne yaptınız? TRT 4'te bekledik. TRT 4 bizim ev oluyor. Dava dilekçesi verildikten sonra karargahı bizim eve taşımıştık. Harika bir tatil oldu benim için. Her sabah TRT Haber Müdürü Mete Buharalı gelmiş oluyordu. Ben görevden ayrıldığımda o da yıllık iznini almıştı. Sonra Mustafa Gürsel gelirdi. O da Mehmet Barlas da istifasını vermişti. Öğlene doğru bu sefer de Mehmet Barlas, Uğur Mumcu, arkalarından da Adil Özkol sökün ederdi. Asıl şenlik 17 gibi başlardı. TRT'deki mesaisi biten bütün arkadaşlar mutlaka uğrardı. Haberciler, odacılar, sonra Hıfzı Topuz ve radyocular. En son Uğur Alaca Kaptan. Gayet neşeli geçti. Yavaş yavaş herkese alıştırdım yani. Danıştay büyük ihtimalle taleplerimizi kabul edecekti. Ama bu iktidar TRT'ye dönmeme izin vermezdi. Danıştay'dan çıkacak karar bizim için bir onur meselesiydi. Bu bekleyiş ne kadar sürdü bu şekilde? Mayıs'ın 30'una kadar, yani aşağı yukarı bir ay. Uğur Mumcu tarih yaklaşırken ilk haberi getirdi. Gazetecilerden işitmiş. 30 Mayıs'ta bizim dava karara bağlanacakmış. O günü anlatamam. TRT 4'teki en uzun gün. Daha sabah başladı haber gelmeye. Bir heyecan ki anlatılır gibi değil. Öğleden sonra artık gelenin gidenin, telefonun haddi hesabı yok. Herkes sinirli. Kimse belli etmiyor. Dışarıdakiler kendi yöntemleriyle haber almaya çalışıyor. Yarım saatte bir arayıp bana soruyorlar. Bir sürü haber dolaşıyor kulaktan kulağa. O dedi, bu söyledi derken yaratılmış galiba 3.30'da Cumhuriyet yazarı Mustafa Ekmekçi, Danıştay'ın karşısındaki bir bakkaldan aradı. Sonuç müspet çıkacakmış diye. Telefonun biri kapanıyor, öbürü açılıyor. Dakikalar geçmiyordu. Gözümüz hep saatte. Mesai saati sonuna kadar belli olacak. Gazeteciler bir şey duydukça arıyor. Az sonra Uğur Mumcu telefon etti. Heyecandan sesi titriyordu. Hala kulağımdadır. Oldu dedi. Danıştay Başkanı'nın açıklama yapmasını bekliyoruz. Ama ikili olarak yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Bizim ev artık insan almaz olmuş. Nihayet Danıştay Başkanı'nın açıklama yaptığını Doğan Tanyer haber verdi. Ev bayram yeri. Herkes birbirini kutluyor. Bazı hanım arkadaşlar hüngür hüngür ağlıyor. TRT Merkez binasından haber geldi. Orası da sevinç içinde. Deyim yerinde ise film kopmuştu. Gelen geleni. Uğur Mumcu, Doğan Tanyer, Örsan Öymen, Altan Öymen, Cumhuriyetçiler, Milliyetçiler, Ankacılar. O güne kadar tanışamadığım mahalle komşularım, televizyoncular, mühendis ve teknisyen arkadaşlar. Öyle ortak bir sevinci, ortak gururu, ortak başarı duygusunu ömrümde hiç yaşamadım. Uğur Alaca Kaptan İstanbul'daydı o sırada. Telefonla onu da bulduk. Mehmet Barlas o sırada Günaydın Gazetesi adına Brüksel'deydi. Bir arkadaşımdan bir cin fikir geldi. Barlas'ı bulalım. Sayın Demirel'e müjdeyi o versin. Bugün görevimiz tehlike. TRT binasına dönüş nasıl oldu? Görevime dönmek hukuki bir haktı. Ayrıca hukuku olan saygım açısından da bunu yapmam gerekiyordu. Öyle düşünüyordum. Başkaları isterse hukuku engellemeye çalışsın. Tebligat 4 Haziran günü avukatım Doğan Tanyer'e resmen geldi. Bütün taraflara durumu bildirdik. 5 Haziran günü Doğan Tanyer, Uğur Mumcu, Mustafa Gürsel ve ben bir taksiye binip gittik TRT'ye. Binadaki arkadaşlara önceden haber vermiştim. Girerken çıkarken kesinlikle bir tezahürat olmasın diye. Gene de bir alkış koptu ama hemen işaret edip durdurduk. Görevime başladım. Akşam eve döner dönmez gene telefonlar başladı. Bu kez başka tabii. Benim göreve gitmem hükümeti tedirgin etmiş. TRT'ye sokulmamam için bizzat başbakanın emir verdiğini söyleyenler bile vardı. Ertesi sabah 6 Haziran günü basın TRT binasına gidip gitmeyeceğime dair papatya falı açmış vaziyetteydi. Bir kısım basında düpedüz tehdit ediyordu. Binanın önüne gidersem bazı gençler haklı olarak galeyana gelebilirmiş. Nasıl olsa gidecektim. Eşim bu durumda gitme demesini beklersiniz. Her zaman olduğu gibi en büyük destekçim. Doğru karar verdin, gitmen lazım diyor. Daha 8 yaşındaki kızım, babacığım galiba bugün görevimiz tehlike diye boyundan büyük espriler yapıyor. Bu arada bazı arkadaşlar, hatta TRT'dekilerden bazıları telaşlanmışlar. Arıyorlar, endişelerini söylüyorlar. Ama iftiracılara İsmail Cem korkup TRT'ye gelmedi dedirtmektense çok şeyi göze alabilirdim. TRT'deki arkadaşlara telefon edip geleceğimi bildirdim. Tezahürat olmasın, engellenirsem kimse tahrike kapılmasın, müdahale etmesin dedim. Gene bir önceki günkü ekiple yola koyulduk. Mustafa Gürsel, külüstür ses kayıt cihazını da yanına almış. TRT'nin önü gerçekten mahşeri kalabalık. İçeri girdik. Hiçbir şey olmamış gibi asansöre yürüdüm. TRT'nin güvenlik sorumlusu Turgut Bey önümü kesti. Çok özür diledi ama emir almış, uygulamak zorundaymış. Böyle olacağını önceden öğrenmiştik zaten. Onu muhatap almadım. Doğan Tanyer yaptığı işin kanunsuz olduğunu söyledi. Zabıt tutmaya başladı. Bazı arkadaşlar işgalciler dışarı diye bağırmaya başlamıştı. Onları sakinleştirdim. En küçük bir olay aleyhinize kullanılabilirdi. Ama yeni kadrodan biri etrafa kışkırtmaya çalıştı. Zaten sabıkalıymış bu konuda. Yargıtay Başkanı Ümran Öktem'in cenazesinde hadise çıkaran İnönü'yü taşa tutturan da oymuş. Cam duvarının dışından sürekli resim çeken gazetecilere sataştı. Sonra TRT'ci arkadaşlara bağırdı. Haydi bakayım işinize diye. Ben de onu kenara çektim. Hakikaten olay çıkmasın diye uğraşan polise alın bu adamı götürün. Hadise çıkarırsa siz sorumlu olursunuz dedim. O da gerçekten de sakinleştirdi onu. Bu arada Mustafa Gürsel ses kayıt cihazıyla uğraşıp duruyor ama eve gidince baktık ki parazitten başka bir şey yok. Zabıt tutma işlemi bitmişti. Artık çıkabilirdik. Arkadaşlarıma başımla veda ettim. Korkunç bir alkış koptu. Ben kapıdan çıkarken TRT'nin merkez binası inliyordu. Kapının önünde gazeteciler etrafımı sardı. TRT hukuken hiçbir niteliği olmayan bir zat tarafından işgal edilmiştir. Bu işgalci kişi kendi ağababalarından aldığı ilhamla ve suç ortaklarıyla birlikte benim hukuki haklarımı kullanmamı engellemiştir. TRT artık kanunen yetkisiz bir yönetimin işgali altındadır dedim. Benim birey olarak fiilen yapabileceğim buraya kadardı. Kalanı davalarla sürecekti. Sayfa 142'de yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. TRT'deki görevinden alınması sonrasında kendine gelen destek mesajları. TRT'deki 500 günü şimdi nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz iddialı olacak belki ama hissettiğimi söyleyeyim. Önce şunun altını çizeyim. Bir başarı varsa o koşullarda müthiş bir özveri ve namusla çalışan TRT çalışanlarına aittir. 500 gün çok şeyi değişime doğru zorladı. Değişimin ön koşullarının hazırlanmasında güçlü bir etken oldu. Ankara'da gecekonduda yaşayan kadın TRT ondan yana olduğunda suyunun daha erken bağlandığını gördü mesela. Aynı şekilde Zonguldak maden işçisi yanına TRT'yi aldığında hakkını daha kolay elde etti. Ankara'nın kapıcıları bizim yayınımızdan sonra sahip oldukları güvenceler için TRT önünde teşekküre geldiler. Çukurovalı Irgat'ın asgari ücret kavramının kavram olmaktan çıkmaya başlamasında TRT'nin küçük de olsa bir payı yok mudur? Tabii o günlerin Türkiye'ye neler getirdiğini, neler kazandırdığını hesaplamak çok zor. Ama gene de bu 500 gün ve tüm arkadaşlarım ellerinden geldiğince karınca kararınca ama mutlaka önemli bir katkıda bulunmuşlardır. Ecevit'e TRT yüzünden kırıldığınızı söylemiştiniz. Bunun nedeni nedir? Danıştay'ın atama kararını bozmasından sonra şöyle bir süreç başladı. Türkiye'de hükümet bir genel müdür ataması yapıyor. Ben hemen elimdeki Danıştay kararıyla bir daha Danıştay'a başvuruyorum. Diyorum ki orası doludur, benim yerimdir. Tık diye bozuyor Danıştay. Hukuken olması gereken de bu. 1, 2, 3. Ben bundan sıkılmaya başladım. Bir de Ecevit'le bizim bir konuşmamız olmuştu. Şimdi efendim dedim, bakın ben istifamı veririm ama doğru değil. Devamlı engelleyen biri olmak hoşuma gitmiyor. Bir de TRT'de birçok insan perişan oldu. Hakikaten öyleydi. İsmet Solaklar, rahmetli Mete Buharalılar, Mustafa'lar, Ecevit'e çağdaşla bana yakın oldukları için cezalandırıldılar, sürüldüler. Dedim ki bu insanları ben bir arada tutmaya çalıştım. Hepsi bunlara katlandı. Bir gün, yani sizin iktidar olduğunuz gün, yeniden görevlerine döneceklerini, mücadeleye yeniden koyulacaklarını varsayarak. Efendim dedim, bu bana çok zor gözüküyor. Yapabilecek misiniz? O sırada Ecevit hükümetten ayrılmış. Üzerinden kısa bir zaman geçmiş. Tabii dedi. Yapacağımız ilk iş, eğer hükümet olursak ki olacağız, budur. Milliyetçi cepheyle bu iş böyle gitmez. İlk iş, sizi yeniden TRT Genel Müdürlüğü'ne alacağız. Elinizde zaten hukuki dayanak var. Gelecekseniz ve istediğiniz gibi arkadaşlarınızı geri getireceksiniz. Uğur Alaca Kaptan da vardı zannediyorum o görüşmede. O da dedi ki, efendim böyle diyorsunuz ama bu işler bu kadar kolay olmaz. Sonra hepimiz çok üzülürüz. Neyse, yok devam edin dedi. Ama ondan sonra yapamadı. 11'ler mani oldu falan gibi bir laflar dolaştı. Siz de 11'lerin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz? O 11'lerden bazıları bana telefon açıp böyle laflar dolaşıyor. Bunlar doğru değil. Biz size karşı değiliz. Siz TRT Genel Müdürü olamazsınız gibi bir görüşümüz yok diyenler çıktı. Buna üzülmedim desem yalan olur. Yani üzüldüm, çok üzüldüm. Çünkü çok insan kendinden çok şey verdi bizim TRT mücadelemiz için. İşsiz kaldılar, sürüldüler. Hep kişilikli ve namuslu oldukları için. Yani sonu böyle gelmemeliydi. Sayın Ecevit'e ben şunu da söyledim. Ben yeniden gelip TRT'nin başına geçeyim. Devamlı kalmak için değil. 3 ay, 5 ay. Benim ihtiyacım en fazla 6 ay dedim. Ecevit'e söyledim ben bunu. 6 ay dedim. 6 ay içinde ben ikinci kanalı yapacağım. Bütün hazırlıklar tamamdı. Renkli yayına başlayacağım. Her şeyimiz hazırdı. Rahmetli Tarcan Güneç haftalık, günlük yayın programlarını yapmıştı. Yani inanılmaz bir şey. Türkiye'de belki hiçbir iş bu kadar düzenli götürülmemiştir. Hepsini yaptık, ettik. İnsanlar çilesini çekti, doldurdu. Tamam ben üzüldüm ama nihayet bana bir ölçüde dokundu bu hadise. Fakat öteki arkadaşlarımın, mesela demin İsmet Solan'a söyledim. Düşünebiliyor musunuz? Ailesi vardı. Ceza olsun diye Erzurum'a tayin ediliyor. Ne yapacak? Çocuğunu mu götürecek? Okulunu mu değiştirecek? Karısı bir işte çalışıyorsa işten mi çıkacak? Yani perişan oldu insanlar. Bir gün Ecevit Başbakan olacak ve biz de Cem'le birlikte devam edeceğiz diye. Fakat Sayın Ecevit yapamam dedi. Abdi İpekçi'nin ölüm haberi. TRT'den sonra mesleğe ve politikaya nasıl dönüş yaptınız? 1975'te Ercan Arıklı ve Kadri Kayaballı Politika gazetesini yayınlamaya başladık. Gene o yıllarda CHP Kadıköy'de aktif olarak bayağı çalıştım bir taraftan. Benim siyasetçiliğime ciddi faydası olmuştur CHP Kadıköy. Çünkü eğer gerçekten parti üyelerinden kuvvet alan bir siyaset yapmak istiyorsanız, genel mücadelenizin yanı sıra, yani benim açımdan TRT, kitap yazmak, gazetecilik, sendikacılık gibi uğraşların yanı sıra parti üyeleriyle de yakın temas içinde bulunmanız gerekir. Ben de bunu hep yaptım. Hem de çok büyük keyifle. Kadıköy CHP'de çok iyi dostluklar kurdum. Mesela en iyi arkadaşlarımdan biri olan Cavit Savcı ile 1976'da bir araya geldik Kadıköy ilçesinde. Sonra yine o genç arkadaşlardan Gençlik Kolu Başkanı Ümit Sılan, hala CHP'de aktif üye. Particilikle ilgili İngilizce bir tanım vardır. Amerikan siyasetinde çok kullanılır. Grassroots, yani otların kökü, tam karşılığı. Particiliği oralardan, köklerden yapmak. Oralarda beraberlikler, arkadaşlıklar oluşturmak. Ben bunu yapmayı hem çok sevdim hem de benim yapıma çok uygun geldi. Sonraki siyaset hayatınızın temelleri bu ilçe çalışmalarında atıldı diyebilir miyiz? Evet, eğitim düzeyi, gelir düzeyi vesaire hiç önemli değil. Her insanda belli bir cevher bulunduğuna inanırım. Ve kendi işlevimi, aynı zamanda kendi mutluluğumu, insanlardaki bu cevheri bulup çıkarmakta, onu paylaşmakta, o cevherden öğrenmekte görüyorum. Bu bir hayata bakış özelliği. Bazen bir köyde dururuz, orada bir köylüyle kahvehanede bir saat boyunca oturur konuşurum. Arkadaşlar, Cem ne konuşuyorsun bir saat diye sorar. İşte bunları konuşuyorum. O insanda var olan, belki başka kimsede olmayan, ona özgü olan o cevheri anlamak ve paylaşmak. Bu benim için çok önemli. Sanırım biraz da bu nedenle genel merkez particiliğini değil de ilçe düzeyindeki particiliği çok sevdim. O dönemde buna ağırlık veriyordum. İstanbul'un değişik ilçelerinde konuşmalar yapıyordum. Çağrılıyordum. Açık oturumlara çıkıyordum. Yoğun bir politika çalışması vardı. Türkiye'nin en sancılı günleriydi. Sayfa 146'da yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Soldan sağa Vedat Dalokay, Çetin Altan, İsmail Cem ve Ercan Arıklı. Politika gazetesini çıkardıkları sırada. Abdi İpekçi'nin öldürülmesi de o sancılı dönemde oldu. Hem akrabası hem meslektaşı olarak çok zor bir süreç olmuştur sizin için. Olmaz olur mu? Hiç unutmuyorum. Evde televizyon izliyorduk hep beraber. O zaman Kızıl Toprak'taydık. Kış günü ailece oturuyorduk. Birdenbire ekranda bir şeyler oldu ve bir haber çıktı. Abdi İpekçi öldürüldü diye. Ben gayri ihtiyar yerimden kalkıp televizyona doğru hamle yapmışım. Sadece bu da değil. O dönemde daha neler yaşadık. Maalesef benzer olayları daha sonra da yaşayacakmışız. Onu tabii bilemiyorduk. Mesela bir Uğur Mumcu hadisesini. Çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Onun ve daha birçok arkadaşımın acısını da ileride yaşayacağımızı tabii bilemiyorduk o sırada. Her hafta bu. Dile kolay. Her hafta bir yakınınızın, bir tanıdığınızın cenazesine gitmek, öldürülmüş, vurulmuş bir avukat arkadaşınızın, bir bilim adamının, bir siyasetçinin, bir gencin, bir sendikacının cenazesine gitmek. 1977'de bir ara bir arşiv çalışmasına başlamıştım. 12 Eylül öncesindeki vuruşmalar, saldırılarla ilgili gazete haberlerini kesiyordum. Sonra yahu bizim hayatımız hep olayların arşivini biriktirmekle, ölen gençlerin, arkadaşların kayıplarını tutmakla mı geçecek? Yani askeri darbeler geldi, geliyor, gelecek. Hep bununla mı uğraşacağız dedim kendi kendime ve durdurdum o çalışmayı. Ne kayıt topladım ne de gazetelerden kupür kestim. İleride bir kitaba kaynak olacak o çalışmayı bilinçli olarak yapmadım. Çünkü insan bazı konularda bir doygunluk noktasına geliyor. Daha ileri götüremiyorsunuz. Ben bunu hissetmiştim. Gelecek yeni bir askeri darbe, yani dönemi veyahut bugün içinde yaşadığımız dönemi objektif olarak anlatmak lazım. Bugün yaşadığımız korkuları, ölen arkadaşları, öldürülen arkadaşları, bunlar yazılacaksa, bunların kitapları yayınlanacaksa bunu başkaları yapsın. Ben 12 Mart'ta benzer bir işlevi gerçekleştirdim. Bu defa başkaları yapsın diye düşünüyordum. O havadaydım. Bir yandan bunun da mutsuzluğunu yaşıyordum. Çünkü bir yazar için, siyasetçi için, sosyolog için objektif olmak önemlidir. Objektif olmak başka, taraflı olmak başkadır. Ben yazarlığımda da, siyasetçiliğimde de hep objektif olmaya çalıştım ve olduğum iddiasındayım. Ama aynı zamanda da ben tabii ki tarafım, taraflıydım. Kendi düşüncelerim her zaman oldu. Ancak bu düşünceleri ve taraflılığı sadece objektif olduğuna inandığım gerçeklerin, yaklaşımların üzerine bina ettim. 12 Eylül'e o objektifle bakarsanız nasıl değerlendirirsiniz? O açıdan baktığımda şunu söylemem lazım. Toplum artık öylesine bıkmıştı ki, bırakınız toplumu, benim gibi siyasetin çok içinde olmuş bir insan bile belli bir bıkkınlığa kapılmıştı. Yılgınlık demiyorum ama bıkkınlık. Çok insan, çok büyük acılar yaşadık. Bir tehdit, bir sürgün. Onun için mi o dönem bir anda Paris'e gitmeye karar verdiniz? Orada bir tehdit meselesi var. Sanıyorum bizim ilçe başkanına, Kadıköy Emniyet Müdürlüğü'nden bir haber geliyor. Deniyor ki bir aşırı sağcı örgüt Cem'e suikast düzenlemeye hazırlanıyor. Biz işin farkındayız. Elden geldiğince de korumaya çalışıyoruz. Ama sizin de haberiniz olsun. Çünkü bu konularda polis olarak yapabileceğimiz çok da fazla bir şey olmayabiliyor. Kendisinin haberi olsun. Doğru mudur, değil midir? Tabii insan hemen karar veremiyor. O sırada ben zaman zaman Hürriyet'te yazı yazıyordum. Nezih Demirkent, Hürriyet'in genel yayın müdürü. Onun emniyette ve üst kademelerde çeşitli ilişkilerinin de olduğunu varsayarak işin aslını bir araştırmasını rica ettim. Nezih bir hafta sonra doğruymuş dedi. Tabii tatsız bir durum. Etrafta tek başına dolaşan bir insanım ben. Yani niyetlenmişlerse zor bir hedefte değilim. Eşim o noktada bayağı ısrarcı oldu. Ben 2-3 gün içinde toparlanıp 1980'in Haziran başında Paris'e gittim. 12 Eylül'e 3,5 ay kala. Neden Paris? Neden iyi tanıdığınız Lozan değil örneğin? Ben de düşünmüşümdür bunu. Paris'te birkaç dostum olduğu için belki. Bir neden de herhalde Paris'in çok sevdiğim bir şehir olması. Gerçi günümüzün Fransız yönetimleri bizi kendilerinden, şehirlerinden, Paris'ten, Fransa'dan soğutmak için ellerinden geleni yapıyor. Ama tabii ki Paris'in bizde ayrı bir yeri var. Fransız kültürüne de bir yakınlığım var. Meslek hayatımda, siyasetçiliğimde Paris'e bir hayli gidip gelmiştim daha önce de. Bir de gelenek midir, farkında olmaksızın etkilendiğimiz bir olgu mu bilmiyorum. Bu tarz gönüllü ya da gönülsüz sürgünlerde ta Jön Türklerden beri hep Paris'i öne almışız Türkler olarak. Şerif Mardin'in kitaplarında da yazar. Türkiye'den geçici olarak uzaklaşanların zihninde, bilinçaltında belki Paris var. O da beni etkilemiş olabilir belki. Bütün bu faktörler bir araya geldi. Ben Paris'e gittim. Sayfa 149'da yer alan resmin yanında şu yazı yer almaktadır. Avrupa televizyonları toplantısı sebebiyle gittikleri Bas şehrinde eşi Elçin Hanım'la. Böyle ani bir gidişten sonra oraya yerleşmek, uyum sağlamak zor olmadı mı? Planımız şuydu. Ben gidip bir bakacaktım. Bir yer tutmaya çalışacaktım ve büyük olasılıkla da eşim ve yaşı küçük olan oğlum da sonradan geleceklerdi. Kızımız Robert Kolej'de orta ikiye geçmişti. O okulu bırakmayacak, Türkiye'de kalacaktı. Oğlumuz ise ilkokulu bitiriyordu. Yani okul değiştirmeye uygun bir yıldaydı. Ben gittim. Hıfzı Topuz'a zaten daha önce telefon edip haber vermiştim. Hıfzı'nın Paris'in çok güzel bir yerinde, İl Saint-Louis'de küçük ama çok hoş bir dairesi vardı. Halen de var zannediyorum. Oraya gittim. Birkaç hafta onun evinde kaldım. Önce bir yer bulmaya çalıştım. Ne iş yapacağım, biraz gelir sağlayabilir miyim diye düşünüyordum. Allah'tan o sırada kitapların fena satılmıyordu. Tabii çok az bir paraydı ama gene de bir gelirdi. bir müddet Hürriyet'teki yazılarımda devam etti. Sayfa 150'de yer alan resmin altında şu yazı yer almaktadır. Kızıl Toprak'taki evde aile bir arada. Kerim Cem, İsmail Cem, Elçin Cem, İpek Cem. 1978.